Ayrım 13, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 139. 8. Kilise günlük kokuyordu, günlük ve kır çiçeği. Kubbenin daracık, renkli camlı pencerelerinden güneşin yeşil, kırmızı ve mavi renkleri, son ışınları, yıllar önce eliyle çarmıha gerilmiş olarak resmettiği İsa'yı aydınlatıyordu. Geleneksel vahşi ve öfkeli görünüşüyle değil, hüzünlü, solgun ve bir mülteci gibi acılar içinde yapmıştı İsa'nın resmini. Resmi yaparken, ben de bir mülteciyim, bir sığıntıyım diye mırıldanıyordu Peder Yanoros. Verimli Trakya topraklarına komşu olan yurdumdan kovuldum. Vahşileri insan yapmak için durmadan boğuşmak zorunda kaldığım İpir'in şu amansız dağlarına yerleştim. İsa da bu ülkede sığıntı, bir sığıntı olarak yapacağım onun resmini. Yeşil ve sarıyla yanaklarını çökertti, dudak kenarlarını iyice belirginleştirip ortaya çıkardı, boynuna kırışıklar yaptı. Yalnız gözlerinin çevresine bu acılı yüzü aydınlatan ve umutla dolduran uzun altın ışınlar çizdi. Üstüne kuşlar, balıklar, insanlar işlenmiş bir uzun yastığı yatırdı, eline de İncil yerine koca kanatlı çirkin bir hayvan verdi. Piskopos kiliseyi gezmeye geldiği gün deliye dönüp "Nedir bu rezalet?" diye sordu. Hazreti İsa elinde ya kutsal İncil'i ya da yeryüzünü belirten mavi bir küreyi tutar. "Ne koydun öyle eline, bir sıçan mı? Tanrım sen bize acı." "İyi bakın efendimiz," diye karşılık verdi Peder Yanaros sinirli sinirli. "Kanatlarını görmüyor musunuz?" "Anladım ama nedir bu?" "Kutsal masanın üstünde efendimizin gövdesini yiyen ve kanatlarının çıktığını anlayan fare, yarasa." "Bir yarasa ha?" diye haykırdı piskopos. "Tanrı adına nedir bunun anlamı? Utanmaz mısın sen Peder Yanaros?" Papaz iyice öfkelendi. "Efendimiz amma da güç anlıyorsunuz. İnsanoğlunun ruhunu tutuyor elinde. İsa'nın gövdesini yiyen ve kanatlarının çıktığını anlayan ruhun ta kendisi." Peder Yanaros peşinden kovalayan varmış gibi daldı kiliseye, ardından sürgüyü itti. Çevresine bakındı, gözlerinden alevler saçıyordu. Alacakaranlıkta mihrabın çevresinde mırıldanan yaslı anaları görmedi. Bunlar oğulları önceki haftalar ölen kadınlardı. Sabah erkenden komşu köylerden gelmişlerdi. Kilisenin kapısını açık, İsa'yı da kefenin üstünde yatar bulunca içeri girmiş, alışılmış yakarlarını tekrarlamaya koyulmuşlardı. Önce İsa'nın ardından yakınmakla başlamışlardı işe. Yavaş yavaş kendilerinden geçiyor, şallarını omuzlarına atıp öz oğullarının ardından gözyaşı dökmeye koyuluyorlardı. Beş kocamış anaydılar. İsa'ya o gün 5 yeni at takıldı. Stelio, Yanakos, Marco, Dimitro, Aristoteles. Birden kilisenin kapısı gümbürtüyle açıldı. Papaz fırtına gibi daldı içeri. Ürken yaslı kadınlar ondan çekinerek bölmelerden birinde iyice birbirlerine sokuldular. Gözleri alacakaranlığa henüz alışamayan Peder Yanaros, Epitafios'a, Epitafios, mezar yazıtı anlamına geliyorsa da, burada Hristiyan inancına göre dirilecek İsa'nın kilisenin orta yerinde bulunan temsili mezarı, çevirmenin notu. Tosladı, az kaldı, deviriyordu, son anda yakalayabildi. Kirye Elison diye mırıldandı ürpererek. Epitafios canlandı şimdi de, kalkıp gitmeye davranıyor. Kutsal eşyaların durduğu yere girdi, kana bulanmış, kutsal masanın üstünde duran kanlı taşı öptü, yan kapıdan çıkıp büyük İsa ikonası önünde dikildi. Yüreği kabarıyordu. Kendini tutmak istedi, sözcükler gırtlağında düğümleniyor, konuşamıyordu bir türlü. İsa'nın karşısına çıkınca öfkesi geçivermişti. Şimdi korku kaplıyordu Peder Yanaros'un her yanını. Cesaret almak için 3 kez saç çıkardı ve diz çöktü. "Acılarına hayranım efendim," diye bağırdı. "Ama acı bana. Senden çekiniyorum. Gücün beni titretiyor. Yine de insanım ve acı çekiyorum. Yunanım ben. Söylediklerime kulak vermelisin. Hiç olmazsa bırak da yüreğimin ağırlığını atmak için acılarımı haykırayım. Tanrısal yüceliğine dil uzattığım için sonradan öldür beni. Ellerinden çıkan dünyayı seyrediyor, onu hiç de iyi bulmuyorum. Kendi görüntüne uygun yaptığın, sözde sana benzeyen insanları seyrediyorum. Senin bu insanlara benzemen söz konusu bile olmaz Tanrım. Yeryüzü dikenli tellerle çevirerek hepimizi tutsak yaşattığın geniş bir toplama kampından başka şey mi? Her çağrıda öldürmek için en iyi olanı seçiyorsun. Yunanistan ne yaptı sana, acımasız Tanrı? Başka ülkeler dururken nasıl onu seçebildin? O uluslar senin zaferin uğruna bir şey yaptılar mı hiç? Sana hiç iyilik ettiler, en ufak bir sevinç verdiler mi? Oysa Yunanistan, taşlar üstünde sendeleyen küçük bir çocukken elinden tuttu senin. Üstünlüğünü evrenin en uzak köşelerine yaydı. Yunanistan olmasaydı sen ne olurdun? Havrada söylenip duran bir Yahudi doktor. Ama Yunanistan elinden tuttu. Güzelliğine inandı, güzelleştin. İyiliğine övgüler düzdü, iyi oldun. Sana saraylar dikti, efendi oldun. Bu mu ona verdiğin karşılık? Kendi tırnaklarıyla gövdesini paralamasına aldırmıyor, acımıyor musun ona? Ona hiç saygın yok mu? Ağzından çıkan bu sözleri duyunca Peder Janoros ürperdi. Dine söven ağzını tokatladı, çevresindeki ikonalara, kırmızı potinleri ve kara kanatlarıyla kutsal tapınağın kapısı önünde tasvir edilen Melek Aziz Mikail'e baktı, titreyerek bekledi. Yıldırım tepeme düşecek diye mırıldandı. Tanrı bir insanın kendisine sövmesine göz yumacak değil ya. Tanrım boğuluyorum. Bırak da büyük bir küfür savurayım yoksa çatlayacağım. Bazı anlar aklımı oynatıyorum. Tahtalar, taşlar, azizler yepyeni bir görünüşte çıkıyorlar karşıma. Mihrabın solundaki Meryem Ana ikonasına bakıyorum ve kendi kendime güzel ve acılı, orada oturan ve seni emzirmek için göğsünü açan Meryem Anamız değil diyorum. Meryem Anamız değil, Yunanistan. Bitik yüzünden terler akıyordu. Açılıp kapanan burun delikleri havada Tanrı'nın kokusu olan kükürt kokusu almaya çalışıyordu. Tanrı'nın ateşi beni yakıp kül etmek için üstüme inse onu ne büyük bir sevinçle karşılardım diye mırıldandı. Sonunda Tanrı'nın kulakları olduğunu, beni duyduğunu, çölde haykırmadığımı anlardım. Ama sesim gökyüzüne çarpıyor, yıldırımdan da amansız düşüyor, ihtiyatsız kafama çarpıyor, haykırdı. Hatırlar mısın o korkunç 21 Mayıs gününü, Aya Konstantin, o günü? Karadeniz kıyısındaki köyümü hatırlar mısın? Tanrı tepesinde asılıydı. İki atanın ikonasını ellerimde tutarak, yalın ayak alevlerin içine dalıyor, şarkı söylüyor, raks ediyor, kalabalığın üstüne avuç avuç kızgın kor atıyordum. Alevler serin bir suydu benim için. Çünkü yalnız seni biliyordum Efendimiz. Ne ateşi ne ölümü, yalnız seni biliyordum. En aşağılık demirin alevden geçip saf çelik oluşu gibi usta demirci, senin ateşinden çıktığımda tüm etimin ellerin arasında çelikten kılıca, ölümsüz ruha dönüştüğünü hissediyordum. Bugün seninle konuşuyorum, karşılık vermiyorsun. Haykırıyorum, bana sırt çeviriyorsun. Ama beni dinleyinceye kadar haykıracağım. Bana bunun için ağız verdin. Ne yemek yemek, ne konuşmak, ne de öpmek için, haykırmak için ağız verdin. Mihrabın solunda duran Meryem Ana'nın mucizeler yaratan ikonasına döndü. Oğluna ricacı çıkmasını ister gibiydi. Meryem Ana, kara ve hüzünlü gözlerini dehşet içinde havaya asılı haça dikmiş, oğlunu göğsünde sıkıyordu. Yüzü bir kılıç darbesi yemiş gibi ikiye ayrılmıştı. Bir sabah ayin sırasında Peder Janoros, evrensel dünyada barış için yakarırken, mihraptan patlamayı andıran bir ses gelmişti. İkonanın tahtası çatlamış, Meryem Ana'nın yüzü kaşlarından çenesine kadar yarılmıştı. Müminler dehşete düşmüş, felaketi bekleyerek kendilerini dizüstü çinilere atmışlardı. Yeryüzü sarsılacak diye mırıldanıyorlardı. Gökyüzündeki ateş inecek ve hepimizi yakıp kül edecek. Birkaç gün sonra korkunç haber geldi. Çok uzakta, dünyanın öbür ucunda, gökyüzünün ateşi inmiş, 200 bin kişiyi yok etmişti. Dünyanın öbür ucunda, Castello adlı küçük bir köyde de Meryem Ana haykırmıştı. İnsanlığın acısı Meryem Ana'yı Castello'da bulmuş ve yüzünü ikiye bölmüştü. Kutsal bakire diye haykırdı Peder Janoros, kollarını yaralı ikonaya uzatarak. Yeryüzünün öbür ucundaki sarı insanlara acıyan sen, burada, Castello'da, gözlerinin önünde açlıktan ölen küçük çocuklara acımıyor musun? Acılarımıza bir son vermesi için oğlunun dizlerini öpmeyecek misin? Yeniden İsa'ya döndü, bekledi. İsa gülümseyerek bakıyor ama ağzından en ufak bir ses çıkmıyordu. Kutsal eşyaların durduğu bölmenin açık tavan penceresinden bir arı girdi. Epitafios'un üstündeki çiçeklerin tepesinde vızıldamaya koyuldu. Peder Janoros irkildi, çevresine bakındı. Kilisenin ortasında Epitafios, kür çiçekleri, mersin dalları ve biberiyelerle yüklü dikiliyordu. İçinde değerli ipek üstüne işlenmiş İsa cansız yatıyordu. Kutsal Cuma günüydü. İsa sakin ve güvenli dirilişi bekliyordu. Peder Janoros yaklaştı, İsa'nın mezarına eğilir gibi Epitafios'un üstüne eğildi, yürek paralayıcı bir sesle haykırdı. Yunan, Yunan, neden anamızı öldürmek istiyorsun? Peder Janoros'un ruhu gövdesinin öbür yanlarını boşaltıp kulaklarında, gözlerinde, parmak uçlarında birikmişti. Tüm bekliyordu, mucizeyi bekliyordu. Bir ses duyulacaktı. Tanrı sessiz duramazdı. Bekliyor, bekliyor, hiçbir şey olmuyordu. Gökyüzü susmuştu, İsa susmuştu. Ölmüştü İsa. Peder Janoros yeryüzünde yalnızdı. Derken her şeyi unuttu, öfkesi olanca gücüyle patlayıverdi. İyi ya diye haykırdı. Diriliş olmayacak demektir. Yat kefeninin üstünde ve bekle. Ancak Yunanistan'la birlikte dirileceksin, anlıyor musun? Silah bırakma yoksa diriliş de yok öyleyse. Başka şey yapamam ama papazım ben. Bu yetki bana verildi. Onun gereğini yapıyorum. Beni cehenneme, Yudas'ın yanı başına dağıtsan şunu iyi bil. Ne yapsan bana bağlı bulunan Castello, Halikya ve Prastova köylerinde diriliş olmayacaktır. Kilisenin içi bu küfürle titriyordu henüz. Birden melek resimlerinin bulunduğu duvardan Peder Janoros boyalı kireç kırıntılarının döküldüğünü duydu. Yaşlı adam ürperdi. Bir an meleklerden birinin kımıldadığını sandı. Döndü, kaşlarını çatarak "Senin bu konuda söz etmeye hakkın yok!" diye bağırdı ona. Acı çekmekten, günah işleme yeteneğinden yoksun, yüzyıllar tükenene dek cennetin tutsağı bir melekten başka şey değilsin sen. Ama ben bir insanım, acı çeken, kendi kendini lanetleyen ve ölen ateşli bir şey. Cennete gidip gitmeyeceğime ancak ben karar verebilirim. Kanatlarını oynatmaya, kılıcını kınından çıkarmaya kalkma sakın. Bir adam Tanrı ile konuşurken senin araya girmeye hakkın yoktur. Peder Janoros İsa ikonasına döndü. Sesi birden sevinçle kabardı. Efendimiz dedi, bundan yalnız ikimizin haberi var. Melekler bilmiyor, sen ve ben biriz. Hatırlıyorsun Kudüs'te birleştiğimiz o kutsal günü. Dirilişi kutlama hazırlıkları yapılıyordu. Yeryüzünün bütün ırkları, beyazlar, zenciler, esmerler birbirine karışmıştı. Ruhumuz ağzımızda kutsal ışığın inmesini bekliyorduk. Hava kıvılcımlarla çatırdıyor, bütün yüzler alevden bir haleyle çevreleniyordu. Mucize yıldırım gibi tepemizde asılıydı. Kadınlar bayılıyor, erkekler titreşiyorlardı. Bütün gözler göksel ışığın ineceği kutsal mihraba dikiliydi. Birden tapınak şimşeklerle aydınlandı, Tanrı indi. Bir sürü Arap avuç avuç mum yakmak için atıldı. Hatırlıyor musun? O an tanrısal bir heyecan her yanımı kapladı. Başladım bağırmaya. Ne diye bağırdığımı hatırlamıyorum. Dişlerim birbirine çarpıyor, ağzım köpürüyordu. Kanatlarım çıkmıştı. Tiz çığlıklar atarak havada sallanıyordum. Araplar beni yakaladılar, kaldırdılar. Tepelerinde yanan mumların üstünde uçuyordum. Giysilerim alev aldı. Saçlarım, sakalım, kaşlarım yandı ama kendimi bir serinlikle kuşatılmış hissediyor. Ülkemin düğün şarkılarını okuyordum. Kadınlar haykırıyorlardı. Beni ıslak bir kumaşa sarıp avluya çıkardılar. Papazlar bana baktılar. 3 ay süreyle Tanrı ve ölümle boğuştum. Durmadan şarkı söyleyip el çırpıyordum. Kendimi hiç o kadar özgür ve mutlu hissetmemiştim. Papazlar çıldırdığımı sanıp başlarını sallıyorlardı. Ama ben her yanımı kaplayan, beni yakıp kül eden ateşin sen olduğunu biliyordum efendim. İşte gerçek aşk diye bağırıyordum. Erkek kadınla, Tanrı da ruhla böyle birleşir. Biliyorsun o günden beri bir bütünüz. Senin yüzüne bakmak, başımı dikip konuşmak hakkını elde ettim. Ellerime bakıyorum, İsa'nın ta kendisi. Dudaklarıma, göğsüme, dizlerime dokunuyorum. Hep İsa, sen ve ben biriz. Epitafios'un üstünde, kucak kucak kır çiçeğinin altında birlikte yatıyoruz. Kardeş kavgası sürdükçe dirilmeyeceğiz. Peder Janoros kendinden geçmişti. Seni duymamı istiyorsan insanların diliyle konuş. Kükrüyorsun. Ne yazık, yırtıcı bir hayvan değilim ki seni anlayabileyim. Cıvıldıyorsun. Ne yazık, kuş da değilim. İnsanım. İnsanların diliyle konuş benimle. Bu gözü pek havada konuşmasını sürdürecekti. Birden burun delikleri titredi. Hava kükürt kokusuyla dolmuştu. İhtiyar korkunç, saygısız sözleri unuttu, boyun eğdi. Geliyor, geliyor diye mırıldandı dizlerini kırarak. Geliyor, geliyor işte. Bir anda tüm varlığının paralandığını duydu. Yıldırım içindeydi. Kalın ve hüzünlü bir ses duydu. Tanıdı. İsa'nın sesiydi bu. Konuştuğunda varlığımızın derinliklerinden çıkardı sesi. Hep aynıydı. İhtiyar dinlemek ve kendini iyice o sese vermek için başını göğsüne eğdi. Peder Yanaros, Peder Yanaros küfretme, sorguya çekmek için geldin, sor. Seni sorguya çekmek neye yarar efendim diye kekeledi ihtiyar. Seni sorguya çekmek neye yarar? Nasılsa her şeyi biliyorsun. Her şeyi biliyorum ama insanoğlunun sesini duymak da hoşuma gidiyor. Konuş. Senin izinden gitmeye çalışıyorum ama yerini bilmiyorum. Sana sormak istediğim şuydu. Kimden yanasın? Karalardan mı yoksa kızıllardan mı? Bana söyle de seninle geleyim. Acı bir kahkaha ardından yine İsa'nın sesi. Nerede miyim? Her yıl beni diriltiyorsun da nerede olduğumu bilmiyor musun? Gökyüzündeyim. Peder Yanaros ayağını vurdu. Yine kendinden geçer gibi oluyordu. Bırak gökyüzünü Efendimiz dedi. Zamanı gelmedi daha. Ruhum daha etimden ayrılmadı. Hep yeryüzündeyim. Bir yol açmaya çalışıyorum. Burada, Yunanistan adı verilen bu mermer ve deniz parçasında, Yunanistan'da Castello denen bir kayanın üstünde. Bana Castello'dan söz et Tanrım, boynuma astığım bu zavallı köyden. Castello'ya in, bana yol göster. Senden bütün istediğim bu, başka bir şey değil. Bana yolumu göster Tanrım. Peder Yanaros kollarını terden sırılsıklam kesilen göğsünde kavuşturdu. Sesi yalvarmayla doldu. Tanrım bana yol göstermek üzere elini uzat. Köyü partizanlara vermeli miyim yoksa vermemeli miyim? Dağın tepesinde herkese adalet ve ekmek getireceğini haykıran komutanlarını duyduğumda kendimi onlardan yana hissediyorum. Ama Castello'ya inip gözü dönük binbaşının yurt, onur, din diye haykırdığını işitince kendimi ondan yana sanıyorum. Dayanamaz oldum, benim son umudumsun Tanrım. Yol göstermek için elini uzat. Hava kararmıştı. Tepedeki pencere tatlı bir ışıkla aydınlandığına göre ay doğmuş olmalıydı. Bir gece kuşu acılı bir çığlıkla kilisenin üstünden geçti birden, Peder Yanaros'un yüreği tatlı bir hüzünle doldu. Hüzünlü ve tatlı ses yeniden yükseldi. Peder Yanaros, Peder Yanaros, senden bir dilekte bulunacağım, sakın titreme. Dilek mi? Tanrım, benim gibi bir karıncadan ne dileğin olabilir? Emret, yol göster bana. Ben mi yol göstereyim? Her şeyi bilen değil misin sen? Her şeyi bilenim ama yalnız insanoğlunun yardımıyla. Sensiz ellerimle yarattığım bu dünyada yürüyemem, tökezlenirim. Taşlara, kiliselere, insanlara takılır tökezlenirim. Niye şaştın öyle? Okyanusların derinliklerinde minnacık kılavuz balıkların yardımı olmadan gidemeyen dev köpek balıkları yarattığımı bilmiyor musun? Sen Tanrı'nın kılavuz balığısın, önden git, bana yol göster. Peder Yanaros gözleri yuvalarından uğramış halde titreyerek İsa'ya baktı. Gerçeği mi söylüyor yoksa onu yanıltmaya, günaha sürüklemeye mi çalışıyordu? Tanrı'nın sözleri açık değildir. Peder Yanaros bunu uzun süreden beri biliyordu. İki ağzı keskin bir silah gibi belirsiz ve tehlikelidir. Tanrı kelamını duymayanın vay haline ama Tanrı kelamını duyanın da vay haline. İnsanoğlunun düşüncesi ne yapacağını bilmez haldedir. Tanrı'nın her sözü hem cennetin kapısını açar hem cehennemin. Korku insanın aklını başından alır. Hangi kapının Tanrı kapısı olduğu anlaşılamaz hale gelir. Peder Yanaros önünde iki kapının açıldığını görüyor. Zaman kazanmak, karar almadan önce kafasının aydınlanmasını sağlamak için susuyordu. Peder Yanaros kaç kez iblisle boğuşmuştu. Kaç kez de Tanrı ile savaşmıştı. İblis gizlendiği yerden çıkarılabilir. Ya Tanrı? Peder Yanaros yanıt vermeden tanrısal yüzü inceliyor, tanrısal sözlerin gizemini titreyerek tartıyordu. Bu sözlerin gizli anlamı ne olabilirdi? Her şeyi bilen o, bir şey bilmez görünüyor, en güçlü, elinden bir şey gelmezmiş gibi davranıyordu. Neden, neden? Bizi sevmiyor mu? İnsanlara aldırmıyor muydu artık? Peder Yanaros, yüzü koyun İsa'nın ayaklarına kapanmak, beni yalnız bırakma, yardım et bana diye haykırmak istedi ama zaman bulamadı. Varlığının derinliklerinden gizemli ses yine yükseliyordu, yalnız bu kez sert ve öfkeliydi. Benden emir beklemeye utanmıyor musun Peder Yanaros? Özgürsün, seni özgür yarattım. Neden bana bağlı olmak istiyorsun? Kalk ayağa Peder Yanaros, bırak diz çöküp durmayı, sorumluluğunu benimse, kimseden öğüt isteme. Özgür değil misin? Seç. Özgürlük çok ağır Tanrım. Bu ağırlığı insanoğlu nasıl kaldırır? Bu kez alçak ve hüzünlü ses yine duyuldu. Gerçekten ağırdır oğlum ama cesaret. Varlığının derinliklerindeki yırtık kapandı, ses kesildi. Peder Janaros göğsüne eğdiği başını kaldırdı. Kilisenin taşlarından beklenmedik bir güç yükseldi. Kubbedeki İsa'dan üstüne bir güç indi, göğsünü kabarttı, dizlerini sağlamlaştırdı. Tanrı ile konuşurken hiç böyle büyük bir yüreklilik, inanç duymamıştı. Elini göğsüne bastırdı, yüksek sesle ant içercesine, ''Köyümün sorumluluğunu üstüme alıyorum öyleyse.'' dedi. Mahvolması ya da kurtuluşuyla ilgili kararı ben vereceğim. Haklısın, özgürüm ben. Onur da, utanç da bana bağlı. Özgürüm, insanım ben. Hat çıkardı, ayaklarının ucunda doğruldu, dudaklarını İsa'nın yüzüne yapıştırdı. Baba dedi, küfrettiğim için bağışla beni. Öfkenin kızıl iblisi sık sık beni kışkırtıyor. Bağışla ve bundan böyle bana tatlılıkla, öfkesiz ve yakınmasız konuşma yeteneği ver. Sen de kendi hesabına, gökyüzünden şu zavallı yeryüzüne eğil. Çocuklarına ağlayan Raşel. Raşel, Yakup'un karısı, Yusuf'la Bünyamin'in anası. Çevirmenin notu. Gibi, ona da acı. İçinin rahatladığını hissetti. Tanrı'yla her konuşmasında çırpınmakla başlardı işe. Alnından terler akar, burun delikleri kükürt ve dehşetle dolardı. Boğuşur, kendinden geçer ama yavaş yavaş üzerine bir huzur çöker. Onu Tanrı'yla barıştıran görünmez bir el, yüreğine dokunur, yüreği yumuşacık kesilirdi. Minnetle diz çöktü. Barıştık diye mırıldandı. Sana şükürler olsun, yine barıştık. Tanrı yine komşum, dostum, bana borcunu ödeyen, geri veren borçtum. Üstümden büyük bir yük kalktı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 148.